satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Bizlere ulaşmanız için telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, satır arası programında bugün Suriye'ye askeri operasyon ihtimalini ve yeni devlet tartışmalarını değerlendireceğiz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Fokus dergisine verdiği röportaj tartışmalara neden oluyor, bunu ele alacağız. Müftülere nikah kıyma yetkisiyle ilgili tartışmalarda kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Tüm bu konuları değerlendireceğiz ve satır aralarını birlikte okumaya çalışacağız. Fatih Atik, istersen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Fokus dergisine verdiği röportajla başlayalım istiyorum. Evet. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Fokus dergisine verdiği röportaj siyasetteki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Başbakan Binali Yıldırım da biraz önce Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Fokus dergisine verdiği röportaj kamuoyuna şöyle yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu Alman turistlere Türkiye'ye gelmeyin çağrısı yaptı.
Evet.
Şeklinde yansıdı.
Şimdi o cümleyi okuyayım ben sana bak. Sende varsa sen oku.
Yok, o cümleyi oku ama öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden bir basın açıklaması da yapıldı. Denildi ki Alman Fokus dergisindeki bu sözler çarpıtılmıştır şeklinde bir açıklama yapıldı ve tekzip gönderildi, ifade edildi.
Hı hı.
Tabii bu siyasette tartışılmaya devam edecek.
Evet.
Sen buyur oku. Sayın şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Fokus dergisinde ne dedi?
Şimdi 2-3 tane cümle var benim dikkatimi çeken. Onları yazdım. Tabii bunları vatandaşlar bir dinlesinler. Bakalım kim söylemiştir bunu diye düşünsünler mesela. Hı. Türkiye'de kimsenin güvenlik garantisi yok. Ne can ne mal mülk emniyette değil.
Hı hı.
Şimdi böyle bir cümleyi kim söyler?
Evet.
Demokrasiden yana olan tüm güçleri bir araya getireceğiz ve Erdoğan'ı indireceğiz. Buna emin olun.
Hı hı.
Şimdi bunu kim söyler mesela? Almanya'daki bir muhalefet lideri mi söyler? Ya da ne bileyim başka bir ülkedeki birisi mi söyler? Türkiye'den biri söyler mi böyle bir şeyi? Veya ne bileyim işte turist olarak oraya gitmeyin. Can güvenliğiniz yok. Ekonomi iyi değil bilmem ne. Buna benzer açıklamalar. Şimdi bunları ben okuyunca düşündüm.
Şimdi sen okudun. İstersen ben tam deşifresi var bende.
Tamam.
Onu bir okuyalım. Gazeteci şöyle bir soru soruyor. Fokus dergisi muhabiri neydi ismi?
Novil miydi?
Fokus dergisi muhabiri Frank Nordhausen diye
evet.
Bir gazeteci. Şöyle bir soru soruyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Diyor ki bir kamuoyu yoklamasına göre Almanların %90'ı şu sıralar Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor. Gazetecinin sorusu bu. Çünkü mesela yanlış bir tişört veya yanlış bir şaka yüzünden tutuklanmaktan korkuyorlar. Bu korkuyu duymakta haklılar mı? Fokus dergisi muhabirinin sorusu bu Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu soruya verdiği cevap şöyle başlıyor. Diyor ki ne yazık ki böyle bir ortamın gerçekten mevcut olduğunu tespit etmek durumundayım.
Yani herkesi tutukluyorlar tişört
uzun zaman yüzünden. Devamında da diyor ki senin okuduğun cümleler uzun zamandır Türkiye'de hali hazırda hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını söylüyorum. Ne canınız ne de mal ve mülkünüz için.
Böyle bir ifade kullanıyor. Tabii. Şimdi bunu niye hangi soru üzerine söylüyor? Almanlar gitmek istemiyor.
Tutuklanmaktan korkuyor.
Korkuyorlar.
Bu korkuyu duymakta haklılar mı
diyor. Haklılar diyor.
O da haklılar anlamında bir beyanatta bulunuyor.
Şimdi Kılıçdaroğlu hangi ülkede yaşıyor acaba?
Hı hı.
Eğer bu sözleri söylemediyse bilemiyorum onu. Yalanlama yaptılar diyorsun, açıklama yaptılar diyorsun. Ama yani Kılıçdaroğlu'nun 3 tane çocuğu var, 2 tane çocuğu var, torunları var. Onlar hangi ülkede yaşıyorlar acaba? Her dakika tutuklama tehlikeleri mi var? Veya biz hangi ülkede yaşıyoruz? Bunu bir yabancı siyasetçi söylese anlayacağım da. Türkiye'de iktidar olmaya aday, ana muhalefet partisinin lideri,
evet.
Yabancı bir ülkenin medya organına böyle açıklama yapar mı? Bu yani utanç verici sözler yani. Türkiye adına.
Hı hı.
kendi partisi adına, yani mensubu olduğun ülkenin, vatandaşı olduğun ülkeye güvensiz bir yer diyorsun. Hı hı. Sen nerede siyaset yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Git Almanya'da yaşıyor o zaman. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu kabul edilebilir bir şey mi? Hı. Türkiye'yi mi düşünüyorsun, Almanya'yı mı düşünüyorsun? Veya sen Türkiye'nin çıkarlarını korumakla mükellef değil misin? Hı hı. Diye sorarlar adama. Dün biz şeyde beraberdik. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'la beraberdik gazeteciler olarak. Bu konuda da konuştu. O da aynı şeyi soruyor. Yani Türkiye'nin çıkarlarını korumakla mükellef değil mi Kemal Kılıçdaroğlu? Yani gidip de Türkiye güvenli bir ülke değil demek, Türk turizmine balta vurmak anlamına gelmiyor
tam
mu?
Tam bir de turizm sezonunun en yoğun olduğu dönem yani şu anda. Temmuz-Ağustos ayları turizmin en çok yoğun olduğu dönemler. Yurt dışından çok sayıda turistin ülkemize geldiği dönemler.
Yani Alman gazetecinin sorduğu soru çok net bak. Diyor ki Türkiye'de can güvenliği, can emniyeti yok, tutuklanmaktan korkuyorlar diyor. O da evet doğru söylüyorsunuz, aynen öyle diyor. Hı-hı. Yani Almanlar ne istiyorsa onu söylüyor. Şunu demesi lazım. Olur mu öyle şey? Türkiye her yanıyla güvenlikli bir ülke. Hı-hı. Hiçbir kimsenin canı malı tehlikede değil. Güvenlikli bir şekilde gelip tatilinizi Türkiye'de geçirebilirsiniz demesi lazım.
Alman turistlerin gelip tatillerini rahatça yapmaları
lazım. Yani Ruslar geliyor. Şu anda 5 milyon Rus geldi.
Evet.
Gönül rahatlığıyla tatillerini yapıyorlar. Almanlar niye gelmesin? Bunlar doğru şeyler değil. Hı-hı. Demesi lazım gelirken, Türk-Alman dostluğundan bahsetmesi gerekirken, tam tersi Türkiye'de can güvenliği yok diyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu yani. Sen hangi ülkede siyaset yapıyorsun ey Kemal Kılıçdaroğlu?
Biraz önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Hatta yazıklar olsun şeklinde bir ifade kullandı. Türkiye'nin güvenli ülke olmadığını söylüyor dedi Alman dergisine verdiği röportajda. Ancak şu adalet yürüyüşünü hatırlattı ve adalet yürüyüşünün güvenlikli bir şekilde yapıldığını ve bu güvenliğin de hükümet tarafından sağlandığını ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tür açıklamaları sık sık yaptığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'yi yurt dışında şikayet eder pozisyonda açıklamalar yaptığını görüyoruz. Ama milletimiz şöyle bir beklenti içinde. Ne kadar muhalefet partisi olursa da olsun ana muhalefet partisi liderinin yurt dışında açıklamalar, demeçler verirken Türkiye'yi, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruyan, kollayan açıklamalar yapmasını bekliyor milletimiz. Ancak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu tür açıklamalar yapmıyor maalesef.
Ya bak, Demirel,
Türkiye'yi şikayet eder pozisyonda görülüyor.
Sen de belki hatırlarsın ya da eksik söylersem düzelt lütfen. Demirel, rahmetli Demirel darbelerden sonra gelip yabancı gazeteciler bununla mülakat yapmak istiyor.
Evet.
Kabul etmiyor. Neden? Diye soruyorlar. Ya diyor, kimin aleyhinde konuşayım diyor. Türk askeri diyor. Onun aleyhinde mi konuşayım diyor.
Evet.
Bak, darbe yapmış adamların aleyhinde demeç vermemek için Türk askeri diye demeç vermiyor. Darbe yapmışlar, Demirel'i düşürmüşler. Ve Demirel'i yurt dışına davet ediyorlar. Gel şurada yaşa falan diye. Hı. Onu da kabul etmiyor. Ben Türk'üm. Ne olursa olsun burada vereceğim mücadelemi diye. Ne demeç vermeyi kabul ediyor, Türkiye aleyhine konuşmayı kabul ediyor. Evet. Eğer öyle konuşsa belki çok çok iyi yerlere getirecekler, ona sahip çıkacaklar. Tıpkı bugün Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi. Hı hı. Yani Kılıçdaroğlu için o röportajda bir ifade kullanıyorlar. Sen o ifadeyi söylemedin, ben tamamlayayım. Diyor ki Fokus dergisi Kılıçdaroğlu'nu tanıtırken, hı hı, 68 yaşındaki sevimli adam Kemal Kılıçdaroğlu.
Evet.
Şimdi yani Türkiye ile bu kadar kavgalı olan bir ülke, Türkiye'nin ayağına bu kadar basan, Türkiye'yi her fırsatta devirmek için elinden geleni yapan, PKK'ya açık şekilde destek veren, FETÖ'cüleri koruyup kollayan, ondan sonra Türkiye'nin çıkarlarına karşı, Türkiye'ye yedek parça vermiyorlar ya.
Evet.
Tankların parçalarını vermiyorlar. Yani böyle davranan, her türlü ekonomik ambargodan söz eden, Avrupa Birliği ile ilişkilerin kesilmesinden, müzakerelerin sona erdirilmesinden söz eden bir ülkenin dergisine sen kendi ülkeni şikayet ediyorsun, can güvenliği yok diyorsun. Onlar da seni alkışlıyorlar. Hı-hı. Aferin. 68 yaşındaki sevimli adam Kemal Kılıçdaroğlu diyorlar. Bu mudur yani şimdi? Sen 68 yıldır bu memlekette yaşamışsın. Bu ekmeğini yemişsin. Bu memleketin ekmeğini yemişsin. Suyunu içmişsin. Havasını teneffüs etmişsin. Çocuklarını burada büyütmüşsün. Şimdi bu duruma düşmek yakışıyor mu Kemal Kılıçdaroğlu'na? Ve ben bugün bekledim. Sabahleyin bir toplantı vardı CHP'nin. Belediye başkanlığı bir toplantısı vardı. Evet. Orada belki bu konuyla ilgili bir şey söyler diye bekledim yani. En azından bir tevil eder. Bir yorum yapar. Yani ben böyle şeyler söylemedim. Türkiye öyle bir yer değildir. Bizim ağzımızdan bir takım açıklamalar yapmışlar. Bunlar doğru değil. filan demesini bekledim. Ya da bir yetkilinin demesini bekledim ama hiç bu konuya değinmedi Kemal Kılıçdaroğlu. Tam tersini ne yaptı? Belki mefhum muhalifi diyebilirsin. İşte CHP'li belediyelerin turizm bölgelerinde görev yaptığını, turistlerin oraya gelmesini istedi. Ya şimdi sen Almanya'ya gidiyorsun, Türkiye enteresan, güvensiz bir ülke diyorsun. Buraya geliyorsun, turizmden bahsediyorsun falan filan. Evet. Önce bu sözlerini bir tevil et, bir yorumla, bir düzelt. Hı hı. Ben yanlış anlaşıldım de. Ondan sonra vatanına, milletine duyduğun sevgiyi anlat. Hı hı. Almanya'nın PKK'ya, FETÖ'ye nasıl destek verdiğini anlat. Bir tepkini koy ortaya. Ondan sonra ne diyeceksen de Türkiye'deki iç siyasetle ilgili konuş. Yani sen Almanların hoşuna gidecek ne varsa söylüyorsun kardeşim.
Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Focus dergisine verdiği röportajda birkaç konu daha var tartışılması gereken. Şöyle bir soru soruyorlar Sayın Kılıçdaroğlu'na. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre önce Türkiye'de tutuklu Alman gazetecileri ve insan hakları savunucularını ajan ilan etti. Hükümet Alman vatandaşları Deniz Yücel, Meşaletoğlu ve Peter Studner'in serbest kalması veya tutukluluğu konusunda bağımsız yargının karar vermek zorunda olduğunu söylüyor diye bir soru. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki, mesleki nedenlerden Türkiye'ye gelen Alman gazetecilerin veya başka Alman vatandaşlarının sebepsiz yere ajan olarak tanımlanmasını yanlış buluyorum. Bir hukuk devletinde bu tür suçlamaların sağlam kanıtlara dayandırılması ve yargı tarafından yapılması gerekir. Ancak Türkiye'de yargı tamamen hükümetin kontrolü altında olduğunu herkes biliyor.
Çok şimdi, güzel, aferin. Bravo.
Burada şunu söylemek istiyorum. Deniz Yücel, Alman vatandaşı, Türk ve Alman vatandaşı, çifte vatandaş. Die Zeit gazetesi galiba, oranın muhabiri. Ve Türkiye'de yakalandı. PKK ile içli dışlı bir gazeteci. Kandil'de Murat Karayılan'la röportaj yapmış bir gazeteci. Güneydoğu'da PKK hendekler kazarken Türk güvenlik güçleri o hendekleri ortadan kaldırmak için operasyon yaptı. Ve orada Türk askerinin, Türk polisinin Kürtleri affedersin katlettiğini iddia edebilecek kadar gazetecilikten uzak bir kişi. Türkiye'yi haksız yere suçlayabilecek bir kişi.
Türkiye düşmanı bir adam.
Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı hatırlarsan. Yakalanmadan önce de bir ay Alman konsolosluğunda saklanan bir isim.
Evet.
Yani Alman ajan olduğu çok net ortada olan bir isim. Ve bu isimle ilgili Cumhurbaşkanımız açıklamalar yapıyor. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Alman dergisine verdiği röportajda Alman ajan olduğu çok net ortada olan bir kişiyi savunuyor. Deniz Yücel'i savunuyor.
Bir de yargıyla ilgili sözleri de çok enteresan.
Ona da geleceğim şimdi. Yargıyla ilgili sözleri de çok enteresan. Diyor ki bu tür şeylerin yargı tarafından yapılması gerekir diyor. Deniz Yücel'i yargı tutukladı. Mahkeme kararıyla tutuklandı. Deniz Yücel'le ilgili pek çok delil var ki bizim yargımız böyle bir karar verdi. O mahkeme tutuklama kararı verirken elinde ne deliller vardı biz onu bilmiyoruz tabii ki. Ama bizim mahkemelerimiz, bizim yargımız Alman yargısı kadar bağımsız bir yargıdır. Alman yargısı ne kadar bağımsızsa Türk yargısı da o kadar bağımsızdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan benim burada beklediğim Alman gazeteciye demesi gerekirdi ki bu kararı Türk yargısı vermiştir. Türk yargısı da Alman yargısı kadar bağımsız bir yargıdır ve Türk yargısının kararına saygı duyulması gerek. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tam tersini yapıyor ve bence Türkiye'nin tezlerine karşı geliyor. Türkiye'yi içeriden hançerliyor.
Ya zaten ne derseler onu diyor. Az önce de söyledim ya Almanların istediğini söylemiş. Hı hı. Şunu desin. Şunu diyemiyor mu? Kardeşim FETÖ'cüleri siz de burada vermiyorsunuz Türkiye'ye desin.
Evet.
FETÖ'den adamların burada hükümete operasyon çeken savcılar orada. Hı hı. PKK militanları orada. 480 tane dosya var. 480 tane. Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık bunu Alman makamlarına verdi. Cumhurbaşkanlığı da verdi.
Evet.
Hiçbir tane dosya sonuçlanmıyor. PKK'lılar. Bunları hatırlatamamış mı Kemal Kılıçdaroğlu? Evet. Buradan kaçan FETÖ'cülere Almanya sığınma hakkı tanıyor. Hı hı. PKK'lılara sığınma hakkı tanıyor. Orada PKK propagandası yapmak serbest, para toplamak serbest. FETÖ'den 17-25 Aralık operasyonlarını yapan o savcılar Almanya'da saklanıyorlar. Hı. Kardeşim sen bunları söylemeyeceksen ne söyleyeceksin ya? Sen yarın bu ülkeye başbakan, cumhurbaşkanı olursan ne söyleyeceksin yani? Bu ülkenin yargısı bağımsız değil. Ben siz ne isterseniz onu yapıyorum mu diyeceksin yani. Nasıl bir siyasetçidir bu ben anlayamıyorum yani. Bak Demirel'den örnek verdim.
Evet.
Adam darbe yapmış. Öyle bir devlet adamı ki tartışılabilir ama yani bu olaydaki tutumuna bak. Darbe yapılan bir başbakan olarak Demeç'i röportaj almak istiyorlar ve diyor ki ben askerimin aleyhine konuşmam. Darbe yapan askerlerin aleyhine konuşmuyor. Hı hı. Oradaki devlete sahip çıkışı ve duruşu gör. Bir de bugün darbeye maruz kalmış bir iktidarın, ülkenin ana muhalefet partisinin yaptığı,
evet,
verdiği beyanı gör. Yani bu nasıl bir siyasettir? Bunu anlamak mümkün değil. Gerçekten utanç verici sözler yani.
Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Fokus dergisine verdiği röportajda tartışılması gereken bir başka soru ve bir başka cevap da var. Onu da konuşalım Fatih Atik. Muhabir şöyle soruyor. Bir sonraki başkanlık ve parlamento seçimleri 2019 yılında. O zaman Erdoğan'ı nasıl mağlup edeceksiniz? Soru bu. Kılıçdaroğlu da diyor ki 2019'da Erdoğan'dan nihai olarak kurtulacağız. Ve Türkiye'yi bu diktatörden kurtaracağız.
Ya işte bu olacak şeyler değil. Yani kendine bunu görev edinmiş.
Devamında şunu da diyor. Demokrasiden yana olan bütün güçleri bir araya getireceğiz. Ve Erdoğan'ı iktidardan indireceğiz. Şu cümlesi de çok enteresan. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz.
Söz veriyorum diyor. Yani.
Söz veriyor. Almanya'ya, Almanlara söz veriyor. Daha doğrusu Almanlara demeyelim de Alman hükümetine. Alman derin devletine söz veriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı 2019'da iktidardan indireceğiz. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz diye söz veriyor. Yani ben bu sözleri çok yadırgıyorum.
Çok talihsiz sözler.
Bir ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmayan sözler bunlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan nasıl indirileceği bellidir. Türkiye bir demokratik ülkedir. İktidardan indirmek isteyenler gidip Almanlara şikayet ederek, Alman kamuoyuna demeçler vererek Recep Tayyip Erdoğan iktidardan indirilemez. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek isteyen sandığa gider, sandıkta milletten oy alabilirse indirir. Ama 15 yıldır bu sözleri söylüyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri. 15 yıldır da millet sandıkta gidiyor Recep Tayyip Erdoğan'a iktidar yetkisini veriyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan iktidar yetkisini bu milletten alıyor.
Almanya'dan değil.
Sırtını Almanya'ya dayamıyor. Sırtını PKK'ya, PYD'ye dayamıyor. Sırtını Batı'ya dayamıyor. Sırtını Türk milletine dayıyor. Çünkü iktidarın yolu Türk milletinden geçiyor. Türk milleti size iktidar yetkisi verirse iktidarı alırsınız. Ama önce böyle Alman kamuoyuna indireceğiz mesajları vererek iktidar yetkisi almanız mümkün değildir.
Bir siyasetçi için çok utanılacak sözler, çok talihsiz beyanlar yani. Ve umarım yalanladıkları şekilde olur. Yani böyle demeçler vermemiştir, böyle sözler söylememiştir.
Ama bu şimdiye kadar da yalanlama gelmedi. Bir açıklama yapıldı CHP Genel Merkezi'nden ama çok net bir açıklama değildi o. Senin de söylediğin gibi ben de bu sabah Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması vardı. Orada bu röportajla ilgili bir açıklama yapar diye bekledim ama hiç temas
şey söylemedi.
Etmedi.
Yani Tayyip Erdoğan dediğin kişi kim? Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ya.
Evet.
Cumhurbaşkanının ne şekilde indirileceği ya da işte o göreve kimin nasıl seçileceği belli. Hı-hı. Yani bunları gidip Almanya'da yapmanın ne alemi var? Almanlarda öyle bir şey var ki şimdi nerede bir olumsuzluk varsa zaten Recep Tayyip Erdoğan'dan bilecekler. Hı-hı. Yani her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'na mal etmeye çalışıyorlar. Yani öyle bir nefret var ki Erdoğan'a karşı. Her fırsatı değerlendiriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da ülkesini resmen şikayet ediyor. Cumhurbaşkanının devrilmesi için, iktidardan indirilmesi için, o makamdan indirilmesi için söz veriyor. Hı-hı. Sen kime çalışıyorsun Kemal Kılıçdaroğlu diye sorarlar adama. Hı-hı. Bu seçimler Türkiye'de mi yapılıyor, Almanya'da mı yapılıyor? Almanya'dan senin nasıl bir beklentin var? Hı-hı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanının kimin olacağı Almanları neden bu kadar ilgilendiriyor? Hı-hı. Alman sözcüleri açıklama yaptı.
Evet.
BND Teşkilatı'nın başkanı. Türkiye'yi biz hasım olarak görüyoruz dedi. Rakip olarak görüyoruz dedi. Hı hı. Avrupa Birliği ile müzakereler sona erdirilsin dedi. Sen hangi akla hizmetle gidip de yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı orada şikayet ediyorsun? Hangi akla hizmet gidip orada Türkiye'de can güvenliği yok diyorsun? Hı hı. Evet can güvenliği yoktu. FETÖ'cülerle işbirliği yaptıkları günlerde hala da yapmaya devam ediyorlar. Bu memlekette darbe oldu darbe. Kılıçdaroğlu hala bunu görmezden geliyor herhalde. Evet. Can güvenliği olmayanlar kimlerdi? Sokağa çıkan o vatandaşlardı. Hı. Recep Tayyip Erdoğan'dı, diğerleriydi. Hı. Bu ülkede kan döken o hainler, katiller hala bugün yargılamaları devam ediyor. Türkiye onları yok edebilirdi o gece. Hı. Türk askeri, gerçek Türk askeri, Türk polisi hepsini sallandırabilirdi. Ne yaptı Türk adaleti? Bunları aldı. Emniyetli bir şekilde adaletin önüne çıkarıyor. Hı. Yani can güvenliği olmasaydı o gece onların hepsi öldürülürdü. Bir yani de tabii, böyle iddiaları nasıl yapabiliyor ben anlayamıyorum. Yani hangi ülkede yaşıyor, evet, hangi akla hizmet konuşuyor böyle
bugün
şeyleri?
Bugün Yeni Şafak gazetesinde Ali Saydam'ın köşe yazısı vardı. O ilginç bir tespitte bulunmuş. Diyor ki bu Focus dergisindeki röportajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismini çıkartın. Onun yerine Almanya Şansölyesi Merkel yazın. Aynı röportajı yayınlayabilirsiniz. Şeklinde evet, bir değerlendirme yapmış. Yani o röportajı okuyunca sanki bir Alman siyasetçi Alman dergisine röportaj veriyormuş gibi bir izlenim oluşuyor insanlarda. Tabii CHP'nin bu politikalarını bir gözden geçirmesinde fayda var. Bu arada tabii Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın sözleri de kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Mustafa Akaydın'ın 15 Temmuz darbe teşebbüsüne yönelik açıklamaları kamuoyunun tepkisini çekiyor. Hatta orada ilginç sözler kullanıyor Mustafa Akaydın. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün tiyatro olduğu iddiasını evet, gündeme getiriyor. Tabii bu iddiayı biliyorsun Fethullahçı terör örgütünün lideri Fethullah Gülen ilk gündeme getirmişti darbe tiyatrosu iddiasını. Ve CHP milletvekiline bu iddiaları yeniden dillendirmesi enteresan.
Devlet öldürdü diyor. 249 kişiyi devlet öldürdü diyor. Yani evet, bunu söylemek için artık akıldan mantıktan uzaklaşmış olmak lazım, hı-hı, tamamen. Hı-hı. Amerika'ya davet ederse benim gidip bir kahvesini içmek istiyorum FETÖ'nün diyor. Evet. FETÖ elebaşının diyor. Şimdi bunlar bir milletvekilinin söyleyeceği sözler mi? Kendi genel başkanı ne dedi? Meclisin açılışında evet, 15 Temmuz töreninin olduğu gün. Hı-hı. O anma törenlerinde. Evet. Darbeyi FETÖ yapmıştır demedi mi? Hı-hı. Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada. O da ayrı bir çelişki konusu da. Yürüyüş sırasında kontrollü darbe dedi. Evet. Meclis Genel Kurulu'na geldi. Darbeyi FETÖ yapmıştır dedi. Hadi buyur buradan yak. Hı-hı. İşte CHP'nin siyaseti böyle bir siyaset. Hı-hı. Yani sabah başka, akşam başka diyor ya Cumhurbaşkanı. Aynen böyle. Yani 15 gün, 20 gün boyunca yürüdü Kemal Kılıçdaroğlu. Her gün aynı açıklamayı yaptı. Bu darbe kontrollü bir darbedir. Hı-hı. Bu darbe, asıl darbe 20 Temmuz'da yapılmıştır. OHAL ilanıyla beraber yapılmıştır filan dedi. 15 Temmuz anma toplantısında Meclis Genel Kurulu'nda darbeyi FETÖ yapmıştır dedi.
Evet.
Ya sen niye siyaset yapıyorsun? Kime siyaset yapıyorsun? Bu CHP'lilere yalan söylemeye utanmıyor musun? Hı-hı. Milletvekili de çıkmış kalkmış tersini söylüyor şimdi. Yani işte devlet yaptı bunu falan diyor. İtiraz ettik diyor. Şunu da yaptık diyor. Bunu yaptık diyor. Yani CHP'nin neresinden tutacağımızı ben bilemiyorum. Artık yani dökülüyorlar. Lime lime dökülüyorlar. Hı-hı. Bu siyasetle yapmaya devam etsinler. CHP'lilere FETÖ ne dedi? FETÖ elebaşı. Laik ve sosyal demokratlar yapmıştır bu darbeyi dedi. Solcular yapmış olabilir dedi. Evet. Bu söze bile bir cevap vermedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bakıyorum ben 15 Temmuz yargılamaları devam ediyor Akıncı üstünde. İzliyor musun orada kimler var? CHP'den bir Allah'ın kulu yok. Bir Allah'ın kulu yok. Gelsinler de söylesinler darbeyi laikler mi yapmış, diğerleri mi yapmış?
Müdahillik talebinde bulundular diye biliyorum Akıncı üstüne.
Daha da talepte bulundular ama kimse yok yani davaya destek veren. Ne Türk vatandaşlarından doğru düzgün işte en çok zararı görecek olan kimlerdi? İş adamlarıydı, başkalarıydı, evet, diğerleriydi, bürokratlardı. Bakıyorum davayı takip edenlere, medyanın da ilgisi azaldı Akıncı üstünün davasına. Biz sürekli takip ediyoruz ama bakıyorum şehit yakınlarından başka gelen yok.
Evet.
Keçiören'de iki çocuğuyla ağlayan kadınlar gelip orada yine davayı takip ediyorlar. O gece sokağa kim çıktıysa onlar geliyor.
Evet.
Sokakta neredeydi CHP'liler? Belki vardı ama Kemal Kılıçdaroğlu kendisi neredeydi? Evde seyrediyordu. Fotoğraflarını seyrettik. Evet. Okuduk gördük. Şimdi de sokakta olup Tayyip Erdoğan'a destek vermek yerine, devlete destek vermek yerine kalkmışlar. Hala FETÖ'nün borazanını öttürmekten başka bir iş yapmıyorlar yani.
Evet.
Ondan sonra da iktidara talip oluyorlar. Hı hı. Ve dün Bekir Boz'dan söylediği bir şey daha vardı. Kılıçdaroğlu biraz daha böyle sevimli görünmeye çalışıyor. Hem Avrupa'ya hem Türk kamuoyuna. Ve büyük ihtimalle de aday olacak herhalde. Öyle görünüyor.
Cumhurbaşkanı
adayı olacak herhalde.
Tabii bu arada AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Ogan'ın sözleri de kamuoyunda tartışmalara neden oldu haklı olarak. Ayhan Ogan katıldığı bir televizyon programında yeni bir devlet kurmaktan bahsetti. Ve bu devletin kurucu liderinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Ayhan Ogan'ın sözleri kamuoyunda çok tepkilere neden oldu. Başbakan Yardımcısı Bekir Boz da tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal tepki gösterdi. Başbakan Binali Yıldırım tepki gösterdi bu sözlere ve dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayhan Ogan'ın sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan söylemlerini hatırlattı. ve bunun dışındaki söylemleri asla kabul etmeyeceklerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bir devlet olduğunu ve payidar olacağını ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan Binali Yıldırım da çok sert tepki gösterdi. Tabii Ayhan Ogan'ın bu açıklamaları kabul edilebilir açıklamalar değil. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te kuruldu ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırmak gibi bir niyeti yok. Zaten böyle bir niyeti olanlar suç işlerler. Tabii AK Parti hükümeti Türkiye Cumhuriyeti devletini daha ileriye götürmek için pek çok proje, pek çok faaliyeti hayata geçiriyor. Ama bunların Ayhan Ogan tarafından ifade edildiği gibi yeni bir devlet şeklinde ifade edilmesi asla kabul edilemez.
Tabii.
Ama şöyle bir şey de var tabii kamuoyunda. Ayhan Ogan sanki AK Parti'nin mevcut MKYK üyesiymiş gibi yansıtıldı bazı çevreler tarafından. Hatta Hürriyet gazetesi birinci sayfasından verdiği haberde AK Parti MKYK üyesi diye yazdı Ayhan Ogan'ı. Ayhan Ogan AK Parti MKYK üyesi değil. Daha önce geçen dönem yapmıştı. Ancak bu dönem AK Parti MKYK üyesi değil. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da açıklamalar yaptılar. Dediler ki AK Parti ve hükümet adına açıklama yapacak kişiler bellidir. Bu kişiler dışında yapılan açıklamalar AK Parti'yi kesinlikle bağlamaz. Şahsın kendisini bağlar diye açıklama yaptılar. Bunları da hatırlatmakta fayda var.
Yalnız ben orada bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Yani bu evet Ayhan Ogan'ın sözleriyle ilgili tartışma devam ediyor ama Ayhan Ogan senin söylediğin şeyi de söylüyor konuşmasında biliyor musun?
Evet.
Ayhan Ogan'ın konuşmasının tamamına bakıldığı zaman onu savunmakla mükellef değilim ama kimseyi savunmuyorum. Fakat bakıldığı zaman konuşmasının içinde şöyle bir cümle geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür diyor.
Evet.
Ayhan Ogan. Şimdi evveline ve ahirine, başına sonuna bakmak lazım cümlelerin yani. Aradan onu çekip, şimdi adam şunu demiyor, biz yeniden sıfırdan bir devlet kuruyoruz. Tayyip Erdoğan'dır, böyle bir cümle var. Evet. Ama yani bunun öncesi var, sonrası var.
Ama işte bizim bazı, aradan, tabii bizim bazı medya organlarımız ve bazı siyasetçilerimiz lafın başına ve sonuna bakmıyor. Ortadan cımbızla çekip alıyorlar sözleri. Bugün mesela Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın bir yazısı vardı. Bekir Bozdağ yanlış anlamış diye bir ifade kullanıyor. Bekir Bozdağ önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'de tişört giydiği için tutuklanan hiçbir kimse yok açıklaması yapıyor. Ahmet Hakan ise bu sözü almış, tam ne başını almış ne sonunu almış. Bekir Bozdağ'ın orada kastı biraz önce Alman Focus dergisine yapılan açıklamadaki soru. Orada muhabir diyor ki Türkiye'de tişört giydiği için insanlar tutuklanıyor diyor. Bekir Bozdağ da bu iddiaya cevap verirken diyor ki Türkiye'de ne şort giydiği için ne de tişört giydiği için tutuklanan insanlar yok. Evet, tişört giydiği için tutuklanan insanlar var ama bunlar Fethullahçı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklanan insanlar.
Evet.
Biliyorsun Muğla'da bir Hero skandalı yaşanmıştı. Darbeci teröristlerden birisi Hero yazan bir tişörtle duruşmaya katılmak istemişti ve Hero kahraman anlamına geliyordu.
Evet.
Ve bundan sonra bazı Fethullahçı terör örgütü mensuplarında Hero tişörtü yazan tişörtlerle sokaklarda görülmesi üzerine bazı işlemler yapıldı. Bu bir
algı operasyonuydu yani tamamen.
Tabii ki yani burada terör örgütünün propagandasının yapılmasına kimse müsaade edemez. Eğer bir insan Hero tişörtü giyerek terör örgütünün propagandasını yapma iddiasındaysa o kişi hakkında mutlaka işlem yapılır. Ama çoğusu hakkında işlem yapılmadı. Neden? Çünkü bilmeden giydiğini ifade ettiler. Böyle bir şey olduğunu bilmediklerini ifade ettiler. O kişiler hakkında da işlem yapılmadı. Ama kişi terör örgütünün propagandasını yapmak amacıyla giriyorsa tabii ki onlar hakkında işlem yapılması lazım. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Belçika'da DAEŞ terör örgütünü simgeleyen tişörtler giyip bir insanın gezmesi mümkün mü?
Onlar yasak zaten. Onlar o simgeler yasak.
Evet, o simgeler yasak. O simgelerle birisi sokakta dolaşmaya kalksa anında polis tepesine çöker. Türkiye'de de terör örgütü propagandası yapılması yasaktır. Kim o terör örgütünün propagandasını yapıyorsa o kişi hakkında mutlaka işlem yapılacaktır.
İşte aynı yere bağlayacağım. Yani önüne arkasına bakmadan aradan çekiyorlar. Ondan sonra da başka bir gündem oluyor. Bu konuları daha çok göreceğiz. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar. Evet. Hedef belli bak. Kılıçdaroğlu çok net hedefi koydu. Hedef 2019 seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Bunun için her türlü operasyonu çekecekler. Darbe yapmaya kalktılar. Beceremediler. Şimdi bunun dışında halkı etkilemek için her fırsatı değerlendirecekler. Ne bu? Ayhan Ogan'ın sözleri. Kim aynı şeyleri herkes söylemedi mi?
Evet.
Şu manaya gelen sözleri herkes söylemedi mi? 15 Temmuz bir milattır.
Tabii.
Bundan sonra devletimizi temizlemeliyiz. Reorganize etmeliyiz. Yeniden başlamalıyız. Devleti yeniden kurgulamalıyız. Sözlerini veya buna benzer sözleri herkes söyledi. Cumhurbaşkanı da söyledi. Bahçeli'nin açıklamalarına bak, oralarda da var. Başka siyasetçilerin yorumlamalarında da var. 15 Temmuz'u herkes bir milat olarak kabul ediyor. Devletin güvenlik endişelerinin yeniden gözden geçirilmeleri, güvenlik konseptini tekrar gözden... Yani devletin bir yeniden yapılandırılmasından söz ediliyor burada. Herkes benzer şeyleri söylüyor fakat işte aradan böyle bir şey cımbızla çekip öne koyduğunuz zaman işin şekli değişiyor. Tıpkı müftülere verilen nikah kıyma yetkisi gibi. O da bir çarpıtılan gelişme oldu yani. Şimdi müftüler ne yapıyor? Müftüler devletin memuru değil mi?
Evet.
Devletin memuru. Tapu kadastro memuruna. Şimdi tapu kadastroya gidiyorsun. Adamın önünde imza atıyorsun. Alım satım yapıyorsun değil mi?
Evet.
Evlilik akdini de tapu memuru imzalasa geçerli olacak mı? Hı. Olacak.
Evet.
Tapu memuruna verilse nikah kıyma yetkisi kimse itiraz etmez.
Evet.
Ama müftüye şimdi, verildi şimdi diye orada kıyameti koparıyorlar.
Şimdi orada karıştırılan şöyle bir nokta var. Burada müftülere verilen yetki resmi nikah kıyma yetkisi.
Tabii.
Yani belediye evlendirme memuruna verilen yetkiyi müftüye ya da müftülüklerdeki memurlara da veriyorsun. Belediye de evlendirme memuru da devlet memuru. Müftü ve müftülüklerdeki memurlar da devlet memuru. Ama onun üzerinden bir algı operasyonu yapılıyor. Sanki dini nikah kıyma yetkisi müftülere veriliyormuş gibi bir algı operasyonu yapılıyor. Bu çok yanlış bir şey. Burada müftülere verilen, müftülüklere verilen yetki resmi nikah kıyma yetkisi. Yani medeni kanundaki evlenme şartlarını taşıyan kişiler evlenmek istedikleri zaman belediyeye gidip belediyede de resmi nikah kıydırabilecek.
Evet.
Müftülüklere gidip müftülüklerde de resmi nikah kıydırabilecek. Yani dini nikah kıydırma yetkisi verilmiyor müftülüklere. Bunu özellikle belirtmekte fayda var.
Yani bir de şunu diyorlar. Küçük yaşta çocukların evlendirilmesinin önü açılacak. Ya bu mümkün değil.
Evet.
Şimdi nasıl nikah dairesine gidiyorsun? Orada bir tane görevli var. Diyor ki sana.
Evet.
Biz evlenmek istiyoruz.
Evet.
Diyor ki şunları şunları yap. Hastaneye gideceksin. Sağlık raporu alacaksın. Ondan sonra sicil kaydı alacaksın atıyorum. Yani yakın ben evleneli 20 sene oldu. O yüzden ne olduğunu bilmiyorum ama
unuttuk diyorsun.
Buna benzer şeyler isteniyor. Yani suçluysan zaten bir GBT testi istiyorlar.
Evet, taraması yapılıyor.
Sağlık raporu istiyorlar. Ondan sonra buna benzer şeyler isteniyor.
Hı-hı.
Müftülüklerde de benzer bir daire olacak. Gideceksin, başvurunu yapacaksın. Onlar nüfus vatandaşlık işleri müdürlüğüyle şeyde olacaklar. Bağlantılı olacaklar.
Evet.
Genç kız ve genç erkeğin birbiriyle evlenmesinde bir kusur varsa, engel varsa evlenemezsin zaten.
Evet.
Yani müftülük de aynı şeyi yapacak. Ondan sonra nikahı nerede kıyacaksın? Nikahı nerede istiyorsan orada kıyacaksın.
Evet.
Gideceksin düğün salonuna. Müftüyü de çağıracaksın.
Müftüyü çağıracaksın, evet.
Gelecek orada nikahı kıyacak. Bir de üstüne dua yapacak.
Hı-hı.
Yani ve işte veya nerede istiyorsun? Evinde istiyorsun.
Evet.
Mahallene çağıracaksın adamı. Gelecek yapacak kıyacak.
Evet.
Yani bu işler böyle. Ha camiye giderim ben. Camide nikah kıyamazsın.
Hı-hı.
Bu bir kere yasalara aykırı.
Evet.
Dolayısıyla yani...
Yönetmelikte açık hüküm var o konuda. Mabetlerde nikah kıyılamayacağına ilişkin. Yani resmi nikahın mabetlerde kıyılamayacağına ilişkin bir hüküm var. Şimdi şöyle bir şey de var. Bizim yasalarımıza göre dini nikah kıydırmak yasak değil. Resmi nikah yaptıran her çift dini nikahını da yaptırabilir. Yani resmi nikah yaptırdıktan sonra kişiler ister imama gider, Hristiyansa papaza gider, Yahudi ise hahama gider... Orada dini nikahını da
yaptırabilir.
Ona bir engel yok. Sadece resmi nikah yaptırmadan dini nikah yaptırma konusunda bir yasak var. O yasak bizim ceza kanunlarımızda düzenlenmiş ama bildiğim kadarıyla o konuda da Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Bir boşluk da var şu anda o konuda. Yani dini nikah yapılması Türkiye'de yasak değil. Dini nikah yapılması resmi nikah yapıldıktan sonra her zaman mümkün. Fatih Atik...
Ama işte bu operasyonlar devam ediyor.
Evet, bu yani algı
burada müthiş bir çarpıtma
evet,
var yani.
Bu algı operasyonları 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar devam edecek senin de söylediğin gibi. Programımızın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Satır Arası programını dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
satır arası.